Ayrım 18, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, Sayfa 207, 17. Bölüm. Wallander 5 dakika geçmeden Runner Sturmstork'taki binaya varmıştı. Merdivenlerin en tepesinde Nüyberg'in sahanlıkta sigara içtiğini gördü. Nüyberg'in yorgunluktan nasıl bitmiş olduğunu fark etti. Nüyberg neredeyse çökme noktasına gelmediği sürece asla sigara içmezdi. En son sigara içişi Stefan Fredman'ın yakalanmasıyla sonlanan o zor cinayet soruşturması esnasındaydı. Nüyberg kibrit kutusunun içine sigarasını söndürdü, Wallander'e başıyla işaret edip onu takip etmesini istedi. ''Duvarlara bakmaya başladım.'' dedi Nüyberg. ''Bir bozulma vardı. Bazen eski binalarda olur bu. Tadilatlar sonucu ilk yerleşme planı değişir.'' Ben gene de odayı ölçmeye başladığımda şunu buldum. Nüyberg Wallander'ı odanın en uzak köşesine götürdü. Duvarın bir kısmı keskin bir açıyla odanın içine doğru çıkıktı. Duvarlara tıklamaya başladım. Buranın arkasından kof bir ses geldi. Derken şunu gördüm. Yeri işaret etti. Wallander çömeldi. Dikkatlice bakınca süpürgeliklerin gevşek durduğu anlaşılıyordu. Nüyberg'in üstüne boya çekilmiş bir parça bandı kaldırdığı duvarda da incecik bir çatlak vardı. Arkasında ne olduğuna baktın mı? Seni beklemek istedim. Wallander başıyla onayladı. Nüyberg bandın geri kalanını dikkatlice soydu. Altından alçak bir kapı çıktı. 1,5 metre yüksekliğindeydi. Sonra yana çekildi. Wallander kapıyı iterek açtı. Kapı çıt çıkarmadan açıldı. Nüyberg oyuktan içeriği feneri de aydınlattı. Gizli bölme Wallander'in hayal edebileceğinin çok ötesindeydi. Setter Quist'in bundan haberi var mı diye merak etti. Nüyberg'in fenerini alıp ışık düğmesini aradı. Oda aşağı yukarı 8 metrekareydi. Penceresi yoktu ama bir havalandırma deliği vardı. İçerisi boştu. Sadece ortada sunağa benzer bir masa duruyordu. Masada 2 mum, duvarda Falk'ın bir fotoğrafı. Wallander'in içinden bir ses fotoğrafın tam da bu odada çekildiğini söylüyordu. Nüyberg'den feneri tutmasını isteyip yakından incelemeye gitti. Falk objektife bakıyordu, yüz ifadesi çok ciddiydi. ''Elindeki nedir?'' dedi Nüyberg. Wallander gözlüğünü çıkarıp fotoğrafı bir daha yakından inceledi. ''Ne düşündüğünü bilmiyorum.'' dedi nihayet doğru olarak. ''Ama bana öyle geliyor ki elinde bir uzaktan kumanda tutuyor.'' Nüyberg de aynı sonuca vardı. ''Bana neye baktığımı söyle.'' dedi Wallander. ''Beynim durdu.'' ''Kendine mi tapıyordu?'' Nüyberg kısık bir sesle konuştu. ''Adam akıl hastası mıydı?'' ''Henüz bilmiyorum.'' dedi Wallander. Odanın geri kalanını dikkatle incelediler ama bakacak başka şey yoktu. Wallander lastik eldiven takıp fotoğrafı dikkatlice oradan aldı. Arkasına baktı, hiç yazı yoktu. Fotoğrafı Nüyberg'e uzattı. ''Etraflıca incelemen lazım.'' ''Belki de bu oda bir dizi odadan biri.'' dedi Nüyberg şüphe içinde. ''İç içe geçen kutucuklar gibi. Belki daha ilerisinde bir tane daha gizli bölme vardır.'' Birlikte odanın her yerini aradılar ama bir şey bulamadılar. Bütün duvarlar masifti. Oturma odasına döndüler. ''Başka bir şey bulmadın herhalde.'' dedi Wallander. ''Hayır, oda yakın zamanda temizlenmiş sanki.'' ''Falk temizlik delisiymiş.'' dedi Wallander. Hem günlükte okuduklarını hem Erikson'un anlattıklarını hatırladı. ''Bu akşam daha fazla bir şey yapabileceğimi sanmıyorum.'' dedi Nüyberg. ''Yarın gelir bitiririm.'' ''Martinson'u da getireceğiz.'' dedi Wallander. ''O bilgisayarın içinde ne olduğunu öğrenmek istiyorum.'' Wallander, Nüyberg'in eşyalarını toplamasına yardım etti. ''Bir insan nasıl olur da kendine tapabilir?'' diye sordu Nüyberg, işleri bitmiş çıkmak üzereyken. ''Sana sayısız örnek verebilirim.'' dedi Wallander. ''Birkaç yıl içinde bunlarla daha fazla uğraşmak zorunda kalmayacağım.'' dedi Nüyberg. ''Kendi resimlerine tapan manyaklara.'' Çantaları Nüberg'in arabasına yüklediler. Wallander ona el sallayıp arabayla uzaklaşmasını izledi. Rüzgar iyice hızlanmıştı. Saat 10:30'a geliyordu. Wallander'in karnı açtı ama eve gidip yemek yapmak istemiyordu. Arabaya binip o saatte açık olan bir fast food restoranına gitti. Yemeği geldiğinde bazı çocuklar gürültülü bir video oyunu oynuyordu. Wallander sosisleri ve patates püresini arabada yemeye karar verdi. Daha ilk ısırışta Martinson'un ceketine yağ damlattı. O anda içinden kapıyı açıp her şeyi yere çalmak geldiyse de sakinleşmeyi başardı. Yemeği bitirince eve mi yoksa emniyete mi gitsem diye arada kaldı. Uyuması lazımdı ama endişeleri onu rahat bırakmadı. Arabayı emniyete sürdü. Kantinde kimse yoktu ama kahve makinesi tamir edilmişti. Birileri kolu sert çekmeyin diye sert bir uyarı yazmıştı. Ne kolu diye düşündü Wallander bıkkınlıkla. Fincanımı koyup düğmeye basıyorum. Ne koluysa ben hiç görmedim. Kahvesini aldı. Koridorda kimse yoktu. Orada kaç geceyi tek başına geçirmişti sayısı belli değildi. Bir keresinde Mona ile evliyken ve Linda daha küçükken Mona odasını basıp ciddi anlamda tepesi atmış halde ona ya işin ya evin seçimini yap demişti. Wallander o zaman kalkıp onunla eve gitmişti. Ama ondan sonra birçok kez orada kalıp çalışmayı tercih etmişti. Martinson'un ceketini tuvalete götürüp temizlemeye çalıştı ama lekeyi çıkaramadı. Sonra odasına dönüp yarım saat boyunca Erickson'la konuşmasının notlarını aldı. Bu işi bitirince esneyip gerindi. Saat 11:30'tu. Eve gidip uyuması gerektiğinin farkındaydı. Fakat kendini zorlayıp bütün yazdıklarını okudu. Falk'ın garip kişiliği ve sunakta kendi fotoğrafının durduğu gizli odası üstüne biraz daha düşündü ve postalarının nereye gönderildiğini kimsenin bilmemesini. Ardından Erickson'un söylediği kafasını kurcalayan bir şeyi daha düşündü. Falk yeterince işi olduğuna inandığı için bir sürü büyük iş teklifini geri çeviriyordu. Wallander saate baktı, 12:20 vardı. Marianne Falk'la konuşmak, Falk'ın mirasını sormak istedi. Telefon edemezdi, çok geç olmuştu. Gerçi içinden bir ses kadının uyumadığını söylüyordu. Wallander paltosunu giyip ışığı söndürdü. Danışmadan geçerken gece vardiyasındaki memurlardan biri odadan kafasını uzattı. ''Sanırım size bir şey var.'' dedi. Wallander gözlerini yumup bütün gece onu ayakta tutacak bir olay çıkmamasını umdu. O tarafa yürüdü, memurun tuttuğu ahizeyi kulağına götürdü. ''Birisi bir ceset bulmuş.'' dedi. ''Yine mi?'' diye düşündü Wallander. ''Kaldıramayız artık, şu anda olmaz.'' Ahizeyi kulağına koydu. ''Kurt Wallander, mesele nedir acaba?'' Hattın diğer ucunda konuşan adam sarsılmıştı belli ki. Telefona avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Wallander ahizeyi uzakta tuttu. ''Lütfen daha yavaş konuşun.'' dedi Wallander. ''Net ve tane tane, yoksa hiçbir yere varamayız.''
''Adım Nils Jönsson. Sokakta ölü bir adam var.''
''Neredesiniz?''
''Üst hattayım. Ayağım takıldı. Adam çıplak ve ölü, iğrenç. Böyle şeyleri görmemem gerekiyor. Kalbim buna dayanmaz.''
''Sakin olun.'' dedi Wallander. ''Sakin ve yavaş. Sokakta çıplak ve ölü bir adam mı yatıyor diyorsunuz?''
''Beni duymadınız mı?''
''Evet duydum. Şimdi bana hangi sokakta olduğunuzu söyleyin.''
''Bilmiyorum. Sıçtığımın otoparkı.''
Wallander başını iki yana salladı. ''Sokak mı, otopark mı?''
''İkisinin arasında bir yerde.''
''Peki nerede?''
''Trelleborg'dan Christianstad'a giden yoldayım. Benzin alacaktım. Bir baktım adam yerde yatıyor.''
''Yani benzinciden arıyorsunuz.''
''Ben kendi arabamdayım.''
Wallander adamın akli dengesinin bozuk olduğunu ve hayal gördüğünü düşünmeye başlamak üzereydi. Ancak çektiği sıkıntı gerçekçiydi. ''Arabanızdan ne görüyorsunuz?''
''Galiba bir mağaza. Adı var mı?'' ''Göremiyorum. Çıkıştan saptım.''
''Hangi çıkıştan?''
''Üst hat çıkışından tabii ki.''
''Trelleborg'dan gelirken mi?''
''Malmö'den gelirken. Ana yoldayım.''
Wallander'in bilinçaltında bir düşünce belirdi. Gerçi kendisi doğruluğuna inanmakta güçlük çekiyordu. ''Arabanızdan bir ATM görüyor musunuz?'' dedi.
''Evet, evet, orada, kaldırımda.''
Wallander nefesini tuttu, adam konuşmayı sürdürdü. Wallander telefonu arka planda dinleyen memura uzattı. Falk'ın bulunduğu yer dedi Wallander, onu tekrar bulmuş olabiliriz.
Buraya kimi göndermemi istersiniz?
Martinson ve Neuberg'i ara, kaç devriye arabası dışarıda şimdi?
İki.
Birisi Hedeskoga'da bir aile içi anlaşmazlığı çözmeye uğraşıyor. Zıvanadan çıkan bir doğum günü partisi.
Diğeri şehir merkezinde.
Söyle onlara derhal Missuna Vogue'ndeki otoparka gitsinler. Ben kendim giderim.
Wallander emniyetten ayrıldı. İncecik ceketle donuyordu. O kısa yolculuk boyunca ne bulacağını merak etti ama Tinas Falk olduğundan emindi. Öldüğü yere geri konmuştu.
Wallander ve devriye arabası neredeyse aynı anda oraya vardılar. Onlar gelince bir adam kırmızı bir Volvo'dan dışarıya fırladı. Kollarını iki yana sallıyordu. Wallander arabasından indi. Adam bağıra çağıra el kol hareketleriyle ona yaklaştı. Ağzı kokuyordu.
''Burada bekleyin'' dedi Wallander adama. Arkasından ETM'ye doğru yürüdü. Ceset Falk'a aitti. Elleri göğsünün altına sokulmuş, yüzüstü yerde uzanıyordu.
Başı sola çevrilmişti. Wallander memurlara o bölgeyi kordonla çevirmelerini ve Nils Jönsson'un ifadesini almalarını söyledi. Kendi yapmaya hali yoktu. Adamın onlara anlatacak önemli bir lafı olduğunu sanmıyordu. Falk'ın cesedini iade eden kişi ya da kişiler muhtemelen kimsenin onları göremeyeceği bir saat seçmişti.
Wallander hayatında böyle bir şeye rastlamamıştı. Bir ölü buluyorsunuz, sonra ölüyü kaçırıyorlar, sonra da ilk bulduğunuz yere yeniden koyuyorlar.
Hangi ucundan tutacağını bilmiyordu. Adeta Falk'ın her an ayaklanmasını bekler gibi cesedin etrafında yavaşça yürüdü. Gören de ilahi bir varlığa bakıyorum zanneder diye düşündü.
Sen kendine tapıyordun Bay Falk. Erikson'a bakılırsa yaşlanmayı planlıyordun ama benim kadar bile yaşayamadın.
Neuberg arabasıyla oraya vardı. Tam bir dakika boyunca cesede baktı, sonra Wallander'e döndü.
Bu zaten ölü değil miydi? Neden tekrar buraya geldi? Burada mı gömülmek istiyormuş?
Wallander Martinson'un devriye arabalarının arkasına park ettiğini gördü. Onu karşılamak için yanına yürüdü. Martinson arabasından indi. Üstünde eşofman vardı. Wallander'in giydiği ceketin üstündeki lekeyi süzüp surat aslama bir şey demedi.
Ne oldu? Falk geri geldi.
Sence komik mi bu şaka?
Sana sadece olanı söylüyorum. Tinas Falk öldüğü noktada yatıyor yine.
ATM'ye doğru yürüdüler. Neuberg olay yeri inceleme ekibinden bir adamıyla telefonda konuşuyordu. Wallander içi kararmış bir halde Neuberg tekrar bitkin düşünceye kadar çalışmak zorunda kalacak mı diye merak etti.
Kontrol etmeni istediğim önemli bir şey var dedi Wallander ona. İlk bulunduğu haliyle aynı pozisyonda mı yatıyor bak bakalım.
Martinson başıyla onaylayıp cesedin etrafında yavaşça döndü. Wallander onun muhteşem bir hafızası olduğunu biliyordu.
Martinson başını iki yana salladı.
Daha önce makineden daha uzaktaydı ve bir bacağı büküktü.
Emin misin?
Evet.
Wallander bir saniye kafa patlattı. Bu kez doktoru beklememiz gerçekten gereksiz dedi bir süre sonra.
Falk bir haftadan daha uzun süre önce ölü diye ilan edilmişti zaten. Bence bu kez rahatlıkla onu sırt üstü çevirebiliriz.
Martinson duraksadı ancak Wallander ısrar etti. Beklemek için hiçbir sebep göremiyordu.
Neuberg cesedin fotoğraflarını çektikten sonra onu diğer tarafa çevirdiler.
Martinson yüzünü buruşturup geri kaçtı.
Wallander birkaç saniye sonra bunun sebebini anladı. Adamın iki parmağı eksikti. Sağ elinin işaret parmağıyla sol elinin yüzük parmağı.
Wallander doğruldu.
Biz ne tür yaratıklarla uğraşıyoruz diye inledi Martinson. Ceset kaçıranlar, ceset bozucular, nekrofiller.
Tanrı bilir ama bunun kesinlikle bir anlamı var. Birisi büyük zahmetlere girip cesedi çaldı ve tekrar buraya bıraktı.
Martinson'un beti benze atmıştı. Wallander onu kenara çekti.
Gece bekçisine ve cesedi ilk gören kişiyi bulmalıyız dedi. Ayrıca bu bölgede saat kaçta devriye gezdiklerini anlamak için güvenlik görevlilerinin devriye çizelgesini de almalıyız. Ondan sonra saat kaçta bırakıldığını tam olarak saptayabiliriz. Bu kez kim bulmuş? Trelleborglu bir adam. Nils Jönsson diye biri. Para çekmeye mi geliyormuş? Benzin almak için durduğunu söyledi. Wallander, Jönsson'un ifadesini alan polisle konuşmaya gitti. Adam sahiden de enteresan bir şey dememişti. Martinson gece bekçisinden aldığı bilgiyle geri geldi. Birisi saat 11 civarı arabayla buradan geçmiş dedi. Saat şimdi 12.30'du. Wallander, Falk ilk bulunduğunda emniyetin gece yarısı civarı arandığını hatırladı. Jönsson da cesedi aynı saatlerde görmüştü 12'ye çeyrek kala. Ceset olsa olsa bir saattir burada olabilir dedi Wallander. Onu kim geri getirdiyse bekçilerin saat kaçta nöbet değişimi yaptığını bilen biriydi. Bir şahit bulma şansımız nedir sence? Çok düşük. Bu civarda apartman ya da ev yok. Kimse camdan bakmış olamaz. Gecenin geç saati kim buraya gelir ki? Köpek gezdirenler. Olabilir. En azından bir araba ya da olağan dışı bir faaliyet dikkatlerini çekmiş olabilir. Köpek gezdiren insanların alışkanlıkları sabittir ve sıra dışı bir şey olunca fark ederler. Wallander ona katılıyordu. Denemeye değerdi. Yarın gece buraya bir polis yollarız dedi. Köpeğini gezdiren ve koşuya çıkmış herkesle konuşur. Hanson köpekleri sever dedi Martinson. Ben de severim diye düşündü Wallander ama yarın gece burada dikilmezsem iyi olur. Bir araba yavaşlayıp polis koridorunun yanında durdu. Üstünde Martinson'un giydiğine benzer bir eşofman olan genç bir adam indi. Wallander etrafını futbolcular sarmış gibi hissetti. Bu bizim güvenlik görevlisi dedi Martinson. Geçen pazar çalışan bu gece izindeymiş. Konuşmak için yanına gitti. Wallander de cesedin yanına gitti. Birileri iki parmağı kesmiş dedi Neuberg. Olay gittikçe daha da kötüleşiyor. Doktor değilsin biliyorum dedi Wallander ama kesmek kelimesini kullandın. İkisi de temiz kesiklere benziyor. Gayet güçlüyse başka bir aletle yapılmış olabilir. Orasını kesinleştirmek doktora kalmış. Kadın yolda zaten. Susan Bexel mi? O mu değil mi bilmiyorum. Yarım saat sonra Bexel geldi. Wallander ona durumu açıkladı. Neuberg'in talep ettiği köpekli ekip de olay yerine vardı. Onlar da kayıp parmakları arayacaktı. Burada ne yapmam gerekiyor cidden bilmiyorum dedi Bexel. Wallander ona olayı anlatınca. Eğer ölüyse benlik bir durum yok demektir. Ellerine bakmanı istiyorum. İki parmağı eksik. Neuberg yine sigara içiyordu. Wallander yorgun hissetmemesine şaşırmıştı. Köpekli polis işe koyuldu. Wallander bir defasında polis köpeklerinin siyah bir parmak buluşunu anımsadı. Sahi ne kadar zaman önceydi o? Hatırlamıyordu. 5 ya da 10 yıl önce. Bexel hızlı hızlı çalıştı. Sanırım bu parmaklar penseyle kesilmiş dedi ama bu nerede olmuş bilemem. Kesinlikle burada olmamış dedi Neuberg. Bu fikre itiraz eden olmadı. Kimse bu hükme nereden vardığını da sorma zahmetine girmedi. Bexel işini bitirdi ve cesedin morg arabasına konmasını sağladı. Umalım da ceset bir daha kaybolmasın dedi Wallander. Bu kez sahiden gömebilirlerse iyi olur. Bexel ve morg arabası uzaklaştı. Köpek de arabasını bırakmıştı. Burada bir yerde olsaydı iki parmağı kesin bulurdu dedi köpek eğitimcisi. Ona göre çok kolay bir iş. Bu alanın yarın bir daha aranmasını istiyorum dedi Wallander. Höckberg'in çantasını düşünerek. Her kim kestiyse daha uzağa atmış olabilir. Sırf işimizi zorlaştırmak için. Saat gece 2'ye çeyrek vardı. Güvenlik görevlisi evine gitmişti. Benimle aynı fikirdeydi dedi Martinson. Ceset farklı bir noktadaydı. İki seçenek var dedi Wallander. Ya ilk pozisyonuna koymakla uğraşmaya üşendiler ya da ilk yerini tam bilmiyorlardı. İyi de nasıl olabilir hem neden geri getirdiler? Bilmiyorum ama bence burada kalmanın bir faydası yok. Uyumamız lazım. Neuberg o akşam ikinci kez çantalarını topluyordu. O alan ertesi sabaha kadar kordonla çevrili kalacaktı. Yarın sabah 8'de görüşürüz dedi Wallander. Herkes kendi yoluna gitti. Wallander eve gidip kendine bir fincan çay yaptı. Yarısını içtikten sonra yattı. Sırtı ve bacakları ağrıyordu. Pencerenin dışındaki sokak lambası sallanıyordu. Tam uykuya dalmak üzereyken aniden yerinden fırladı, bilinci açıldı. Önce ne olduğunu anlamadı. Bir gürültü mü diye kulak kabarttı ama sonra rahatsızlığın içinden geldiğini fark etti. Parmaklarla ilgiliydi. Yatakta oturdu. Saat 2:20 geçiyordu. Şimdi öğrenmek zorundayım diye düşündü. Yarına kadar dayanamam. Yataktan çıkıp mutfağa yürüdü. Rehber masanın üstündeydi. Aradığı numarayı bulması yarım dakika sürmedi. 18. ayrımın sonu. Sayfa 218.